Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde çok önemli bir konuyu, Allah'a ve peygamberine itaat konusunu ele almak istiyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isteriz. Allah'a itaat, onu bilmek ve tanımakla gerçekleşebilir. Onu bilmek ve tanımak ise onun mesajına ulaşmakla mümkündür. İnsanlara Allah'ın mesajını ulaştıran peygambere itaat, bizleri Allah'a itaate yönlendirir. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her türlü kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Bakara suresi 151. ayeti. İşte bu gerçeği ortaya koymaktadır. Peygamberler Allah'ın emirlerini insanlara ulaştıran elçiler oldukları için bu elçilere itaat Allah'a itaatla özdeş kabul edilmiştir. Buna dikkat çekmek isteyen Allah Resulü, bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur buyurmuştur. Ayet-i kerimede kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki seni biz onların başına bekçi olarak göndermedik. Nisa suresi 80. ayet. Men yud'i rasule fekad ata Allah ve men tevella fema erselnake aleyhim hafiza. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz peygamberimizi, biz seni onların başına bekçi olarak göndermedik. Peygamberlere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Mübarek kitabımız Kur'an her halükarda Resulullah'a saygıyı, ona kayıtsız şartsız itaati emrederken ahlaki konularda da müminlere uymaları gereken en güzel örnek olarak göstermektedir Peygamber Efendimiz'i. Üsvetün hasene olarak bildirmektedir. En güzel örnektir Hazreti Muhammed Müslümanlar için. Zira Hazreti Peygamber sadece iman ve ibadet konularında değil, hayatın her alanında müminlere rehberlik etmektedir. O insanları en mükemmel, en şerefli, en faziletli iş ve davranışlara yönlendirmekte, en yüce hakikatleri onlara telkin etmektedir. Çünkü o kendi ifadesiyle güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir Allah tarafından. İnnemâ bu'ithtu li'utemmime mekârimel ahlâk. Ben güzel ahlakı tamamlamak, onu kemale erdirmek için gönderildim. İşte bu yüzden sevgili eşi, müminlerin annesi Hazreti Ayşe kendisine Allah Resulü'nün ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an idi diye cevap vermiştir. Gönderiliş amacı en güzel ahlakı öğretip kemale erdirmek olan Peygamber Efendimiz'i örnek alan, onun işaret ettiği, uyguladığı, ifade ettiği, onayladığı erdem ve prensiplerle hayatını tezyin eden müminler de elbette güzel ahlakla donanmış, Allah Resulü'nün edep ve ahlak elbisesini giymiş olacaklardır. Onun ahlak elbisesini giymek, ona itaat etmek demektir. Ona itaat etmek de Allah'a itaat etmektir. Onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakep yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Ayet-i kerime hakikaten çok çarpıcıdır. Onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hüküm her ne olursa o hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Peygamber'e itaati imanla ilişkilendiren söz konusu Nisa suresi 65. ayeti ve buna benzer ayetler sebebiyledir ki Kur'an'ın Allah ve Resulüne itaat konusundaki tavrı son derece nettir, açıktır. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdiği zaman hiçbir mümin erkek ve kadının kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde İslam'a göre sapmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, görüldüğü üzere zaman zaman dilim varmıyor ama meramımı anlatabilmek için zikretmek zorunda hissediyorum kendimi. Kimi zaman adeta haşa bir postacı durumuna indirgenmeye çalışılan Allah elçileri hususunda ayetler işte bu şekildedir. Mealini verdiğimiz Ahzab suresi 36. ayet ile programımızın bu bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Fatih Okumuş hocam bugün Hucurat suresi 6, 7 ve 8. ayet-i kerimeleri okuyacak ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Thank you.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyorum. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatının son yıllarında Arap Yarımadası'nın değişik bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor. Sevgili Peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Çok sayıda heyetin Medine'yi ziyaret etmesinden dolayı İslam tarihinde hicretin 9. senesi yani 631 yılı heyetler yılı olarak isimlendirilir. Bahreyn bölgesinde yaşayan 13 kişilik bir heyet uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından Medine'ye gelmişti. Heyet adına konuşan Abdullah bin Avf, "Ey Allah'ın Resulü, biz sana zorlu bir yolculuktan sonra ulaşabildik. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları kabilemizin insanlarına anlatalım." dedi. Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a ibadet etmelerini emrettikten sonra "Tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz?" diye sordu. Onların "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diye cevap vermelerinin üzerine Peygamber Efendimiz Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Ve sonra da "Söylediklerimi iyice ezberleyin ve kabilenize de anlatın" diyerek onları uğurladı. Allah Resulü'nün dünyalarını ve ahiretlerini mamur edebilecekleri özlü bilgiler elde etmek isteyen bu heyete tavsiye ettiği Allah'a iman, dil ile ikrar, kalp ile tasdik ve organlar ile amel etmekten oluşan bir bütündü. Çünkü Peygamber Efendimiz "El imanu ma'rifetun bil kalb ve kavlun bil lisan ve amelun bil erkan." İman kalp ile tasdiktir. Dil ile ikrar yani dil ile söylemektir ve organlar ile amel etmektir buyurmuştur. Allah'a iman etmek, Allah'ın varlığını, birliğini, onun eşi ve benzeri, ortağı ve dengi, hiçbir varlığın olmadığını bilerek tasdik etmek, bu bilgiyi ikrar etmek, söylemek, yani dil ile de söylemek ve tabii bu doğrultuda yaşamaktır. Allah'a iman, iman esaslarının esası, temeli, bütün peygamberlerin ve elbette sevgili peygamberimizin tebliğinin ortak çağrısı, bir insanın yapabileceği işlerin en hayırlısıdır. Allah'a iman aynı zamanda insanı yoktan var eden ve insana sayısız nimeti bahşeden yüce yaratıcının onun üzerindeki hakkıdır. Allah'a iman esas itibarıyla Allah'ın yüceliğini bir ve benzersiz olduğunu, kulluğa layık olanın sadece o olduğunu kalpten onaylamaktır. Tasdikin makamı kalptir. Bunun için Allah Resulü kim kalbinden tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. Kim kalbinden tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar buyurmuş. Allah'a imanın kalbi boyutuna dikkat çekmiş. Ebedi mutluluğa ancak imanın kalpte yerleşmesiyle erişilebileceğini işaret etmiştir. Yüce Allah da imanın kalbine nüfuz etmediği kimselerden bahsederken, imanın kalbe yerleşmediği kimselerden bahsederken, siz iman etmediniz, henüz imanınız kalbinize girmedi buyurarak, Hucurat Suresi 14. ayet-i kerimedir bu, bu gerçeği ifade etmiştir. İşte bu sebeple imanı kalbimize, gönlümüze yerleştirmenin yolunu, yordamını araştırmalı ve bunu Müslümanlar olarak mutlak şekilde bulmalıyız. İslam tarihinde yaşanan şu hadise, Allah'a imanın tasdik boyutunun kalp merkezli olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Peygamber Efendimiz zamanında Cüheyne kabilesiyle yapılan bir çarpışma esnasında bir düşman askeri La ilahe illallah deyiverir. Buna rağmen düşman askeri La ilahe illallah der ama buna rağmen Üsame bin Zeyd vuruşarak bu adamın ölümüne sebep olur. Fakat sonra kalbine bir şüphe düşer ve olayı Allah Resulü peygamberimize anlatır. Hazreti Peygamber o La ilahe illallah dedi ve sen onu öldürdün öyle mi diyerek tepki gösterir Üsame'ye. Üsame de onun korkarak La ilahe illallah dediğini söyleyince Allah Resulü kalbini yarıp da baktın mı ki doğru söyleyip söylemediğini biliyorsun. Kalbini yarıp da baktın mı ki doğruyu söyleyip söylemediğini biliyorsun buyurdu. Peygamber Efendimiz bu cümleyi o kadar çok tekrar etti ki Üsame keşke İslam'a o günden önce girmiş olmasaydım, İslam'a o gün girmiş olsaydım diyerek üzüntüsünü dile getirmekten kendini alamadı. Değerli dinleyicilerimiz, Yüce Allah masivanın yani Allah'tan başka her şeyin sevgisinin Allah sevgisinin önüne geçmemesini istemiş ve şöyle buyurmuştur. Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kazandığınız mallar, zarar etmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve hoşunuza giden evleriniz size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolundan mücadeleden daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Çünkü Allah'a iman değerli dinleyicilerimiz en çok onu sevmeyi, her halükarda ona güvenip dayanmayı ve ona gerektiği şekilde saygıyı gerektirir. Kişi ancak böyle yapar ve Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönülden benimserse imanın tadını almış demektir. Dilerseniz şimdi Hazreti Peygamber'i her şeyden çok sevmenin gerekliliğini anlatan bir hadisi şerifi kıssadan hisse kabilinden dinleyelim ve kıssadan hissemizin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Kıssadan hisse. Değerli dinleyicilerimiz, Allahü Teala'nın müminlerin kendisine itaat etmesini istediği Hazreti Peygamber, peygamberlik döneminden önce de toplumda itibar sahibi, güvenilen ve insanlar tarafından sevilen bir şahsiyetti. Bu özellikleri ve insanlık için örnek kimse olması sebebiyle biz müminlerden Hazreti Peygamber'e sadece itaat etmeleri istenmemiş, aynı zamanda imanın bir gereği olarak onu her şeyden ve herkesten çok sevmemiz de istenmiştir. Bir keresinde Ömer bin Hattab Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona, ey Ömer, sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verir. Allah Resulünden bu sözü duyan Hazreti Ömer, vallahi şimdi sen bana canımdan da sevimlisin deyince, Peygamber Efendimiz şimdi imanın kemale ermiştir buyurur. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulünden, hiçbiriniz beni ana babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz sözünü işiten sahabe-i kiram, Allah Resulüne sevgi ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak göstermiş, bu konuda hiç tereddüt etmemişlerdir. Yüce Allah, müminlerden her zaman ve zeminde Hazreti Peygamber'e karşı asla saygıda kusur etmemelerini, onu insanlardan herhangi birisi gibi görmemelerini istemiş ve şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın ve birbirinize bağırır gibi ona bağırmayın. Haberiniz olmadan amelleriniz boşa çıkıverir. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz, bizleri rızasına nail olan ve peygamberi layıkıyla ümmet olanlardan eylesin.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, inanan kimsenin imanını dil ile ikrarı, yani dil ile söylemesi önemli bir husustur. Çünkü Peygamber Efendimiz pek çok mübarek sözlerinde Allah'a imanın ikrar boyutuna dikkat çekmiş ve Allah'a imanı ifade eden sözcükleri söylemeye inananları teşvik etmiştir. Kim günde 100 defa, kim günde 100 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir derse, bu zikir sebebiyle ona 100 iyilik yazılır ve onun 100 günahı da silinir. Bu zikir onun günün akşamına kadar şeytana karşı koruyucusudur buyurmuştur. Diğer taraftan fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan korkan Ebu Zer'e Peygamber Efendimiz, söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafatı olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin deyince Ebu Zer, evet isterim dedi. Peygamberimiz de her namazın sonunda 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber diye Allah'a hamd etmelisin. 33 kez Sübhanallah, 33 kez Elhamdülillah ve 33 kez de Allahu Ekber diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş Ebu Zerre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hatta bu zikrin denizin köpüğü kadar bile olsa, denizin köpüğü kadar bile olsa günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmişlerdir. Peygamber Efendimiz La ilahe illallah kelimesini hiçbir amelin fazilet bakımından geçemeyeceğini, La ilahe illallah kelimesini hiçbir amelin fazilet bakımından geçemeyeceğini bildirmiş. Böylece müminlerin gönüllerinde yer eden bir olan Allah'a iman bilincini dilleriyle de sürekli ikrar etmek, söylemek suretiyle canlı tutmalarını hedeflemiştir. Değerli dinleyicilerimiz, iman dil ile ikrar, yani dil ile söylemek, kalp ile tasdiktir dedik. Allah'a imanın bir başka boyutu da dil ile söylenen ve kalp ile tasdik edilen Allah inancının gönüllerde kök salabilmesi ve hayatımızın her anına yansıması için Allah'ın dininin yaşanması gerekir elbette. Bu çok önemli bir husustur. Kalbe bilgiyle yerleşen iman dilin ikrarıyla, yani onu söylenmesiyle de filizlenir. Organların ona uygun hareketleriyle de ürün verir. Çünkü imanın gönlümüze yerleşmesi ancak inancımızın davranış olarak hayata yansımasıyla mümkündür. Allah Resulü'nün kendisine cehennemden kurtaracak ve cennete girdirecek bir şeyi sormak istiyorum diyen sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et diyerek öğüt vermesi, onun imanla ameli, imanla eylemi birbirinden ayırmadığının göstergesidir. Peygamber Efendimiz El-İmanu bid'un ve seb'une şu'betun efzaluha La ilahe illallah ve evza'uha imadetul eze anit tariqi vel hayâ-u şubetun minel iman. İman 70 küsür şubesi vardır imanın. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En üstünü La ilahe illallah sözüdür. En alt derecesi ise, ama bu da bir fazilettir, yolda insanlara eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır buyurmaktadır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani biz Müslüman olarak insanlara iyilik anlamında, hayır anlamında yaptığımız her şeyin, unutmayalım ki dinde bir karşılığı vardır, dinimizde bir karşılığı vardır değerli dinleyicilerimiz. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. Siz misafirinize, dostunuza, ahbabınıza, arkadaşınıza, büyüğünüze, küçüğünüze ikramda bulunuyorsunuz ve size bu bir fazilet olarak, bir sevap olarak amel defterinize kaydediliyor. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz bir yandan Allah'a imanla hayatın tüm alanları arasında bağ kurarken, diğer yandan da Allah'a dair sağlam bir inancı en ufak şekilde de olsa zedeleyecek her türlü davranış, söylem ve eylemden insanları sakındırmaktadır. Kendisine maşallah ve maşitte, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiye, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de. Maşitte deme, sen dilersen deme, beni Allah'a denk mi tutuyorsun diyerek ikaz etmiş, uyarmıştır. Ne kadar saygı değer olursa olsun Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış. Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca Allah atalarınızın adına yemin etmenizi yasaklamıştır. yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalı demek suretiyle onu uyarmıştır. Bu anlayışla yetişen Abdullah bin Ömer de Kabe hakkı için diye yemin eden kimseye müdahalede bulunarak Kabe'nin Rabbi hakkı için demesini tavsiye etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Allah'a şeksiz, şüphesiz, koşulsuz bir şekilde iman üzerinde özellikle duruyoruz gördüğünüz gibi. Manevi anlamda kurtuluşumuz tamamen buna bağlı çünkü. Kur'an-ı Kerim ve sünnetin belirlediği ve bütün Müslümanlar tarafından samimiyetle benimsenen inanç prensiplerine göre Allah'tan başka en çok hürmet edilecek varlık ise Allah'tan sonra Allah'ın dışında en çok hürmet edilecek varlık ise Hazreti Muhammed'dir. Kur'an'da Allah'ı sevmenin belirtisinin onun lütuf ve affına erişmenin yolunun Hazreti Muhammed'e uymaktan ibaret olduğu ifade edilmiştir. Ali İmran suresi 31. ayette. Peygamber'e itaat etmenin Allah'a itaat anlamına geldiği bildirilmektedir. Bununla birlikte Allah ile Resulünün hukuku kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış. Peygamberimiz de beşer olmanın ötesinde ilahi özelliklerin bulunmadığı ısrarla dile getirilmiş. İmanın şartı olan kelime-i şehadette onun ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü abduhu diyoruz. Ne diyoruz? Onun kul olduğuna özellikle vurgu yapıyoruz. Geçmiş peygamberlerin de aynı özellikleri taşıdığı ve bunu ümmetlerine telkin ettikleri İbrahim suresi 11. ayetinde, Fussilet suresi 6. ayetinde ifade edilmiştir. Hire halkının kendi liderlerine secde ettiklerini gören Kays bin Sa'd, Hazreti Peygamber'in secde edilmeye daha layık olduğunu, bir lider olduğunu düşünerek bunu kendisine, yani peygamberimize teklif etmiş. Hire halkı kendi krallarına secde ediyorlar, öyleyse biz de sana secde edelim. Bu teklifte bulunmuş Peygamber Efendimiz'e, o da Allah'tan başkasına secde edilemeyeceğini belirterek kendisine secde edilmesini kesin olarak yasaklamıştır. Allah inancına sahip olmalarına rağmen Hristiyanların Hazreti İsa'ya insanüstü vasıflar atfetmeleri karşısında Resulullah Efendimiz ümmetini uyarmış ve şöyle demiştir. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı insanüstü vasıflarla övdüğü gibi siz de beni insanüstü vasıflarla övmeyin. Ben sadece Allah'ın bir kuluyum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Peygamberimiz Allah'ı Rab edinip ona gönülden bağlanmanın kim bunu yaparsa cenneti hak ettiğini, cennetin böyle bir kimseye vacip olduğunu vurgulamıştır. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanan kimseye cennetin 8 kapısının açılacağını, o kapıların hangisinden dilerse oradan cennete gireceğini ifade etmiş Peygamber Efendimiz. Allah'tan başka ilah yoktur sözünün bilincinde olanlara şefaatini cennette, ahirette, kıyamet gününde vaat etmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ayrıca Allah'a ortak koşmaktan sakınan kimseyi Allah'ın mutlaka bağışlayacağını, Allah'a ortak koşmaktan sakınan kimseyi, Allah'a inanan ve ona ortak koşmayan kimseyi mutlaka Allah'ın bağışlayacağını, günahlarını affedeceğini, iman ettiği takdirde ona azap etmemesinin kulun Allah'ın üzerindeki hakkı olduğunu beyan etmişlerdir. Değerli dinleyicilerimiz, bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmek isteriz. İnsan fıtratının Allah'a itaate yatkın olması, insanların Allah'a itaat noktasında özgür ifadeleriyle hareket edemeyecekleri anlamına gelmez. Allah insanı kendisine itaat konusunda serbest bırakmış ve şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin, yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir tebliğ, bir anlatma, bir uyarıdır. Değerli dostlar, ilahi öğretiler ile, yani vahiy ile beşeri sistemler arasında elbette belli başlı farklar bulunmaktadır. İşte bunlardan biri de ilahi öğretilerin yaldızlı teoriler üzerine değil, ilahi muallimlerin yani peygamberlerin örneklikleri üzerine bina edilmiş olmasıdır. Vahyin bir beşer, peygamber vasıtasıyla insanlığa tebliğ edilmesinin yegane hikmeti bu olsa gerek. İşte bu sebeple son ilahi kitap müminlere, Hazreti Peygamber'e itaata emretmiş. Âl-i İmrân suresi 32, Maide suresi 92. ayetler. Peygamber'e itaatın Allah'a itaat olduğunu belirtmiş. Allah'ı sevmenin ve Allah'ın sevgisine nail olmanın peygambere tabi olmaktan geçtiği ifade edilmiştir. Kur'an'da Âl-i İmrân suresi 31. ayet-i kerimede. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ayet çok açık değil mi? Allah'ı seven bana uysun. Peygamber Efendimiz'e uymak, Allah'ı sevmeyi ve Allah'ın bağışını getirmektedir bize. Ve yine peygamberlerin yoluna uymamızı tavsiye eden Kur'an, En'am suresi 89 ve 90. ayetler. İslam peygamberinin de Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlar için en güzel örnek olduğunu beyan etmiştir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ahzab suresi 21. ayettir. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Bu çerçevede sevgili peygamberimiz de size bir şeyi yasakladığım zaman ondan kaçının, bir şey emrettiğim zaman gücünüzün yettiği ölçüde onu yerine getirin buyurmuş ve müminlere Allah'a itaatın yanında onun elçisi olan peygambere de itaatle yükümlü olduklarını Kur'an'ı teyiden ifade etmiştir. Sohbetimizin başında vurgu yapmaya çalıştığım husus da tam olarak işte budur. Peygamberler sadece mesajı ileten değil, daha fazlasıdır. O en güzel örnektir. O mutlak bir itaat ile yükümlü olduğumuz bir kimsedir. Değerli dinleyicilerimiz, Allah'a ve peygamberine itaat konusunu ele aldığımız sohbetimizin sonuna yaklaşırken şunları tekraren ifade etmek isteriz. Kur'an'da peygambere itaat hep Allah'a itaatın peşinden zikredilmektedir. Resulüm, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de yüz çevirirseniz bilin ki onun sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Şayet ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen apacık bir tebliğdir, apacık uyarmaktır, anlatmaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Allah'a itaat edip Hazreti Peygamber'in rehberliğini, peygamberliğini kabul eden herkes cennete girecektir. Ona isyan eden, itaatten kaçınan ve onun rehberliğini kabul etmeyenler ise hiçbir mükafata nail olmayacaklardır. Allah Resulü Peygamberimiz, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden de yüz çevirmiş demektir buyurmuştur. Allah'a ve peygamberine isyan edenlerin ahirette cezalarını görecekleri şu ayet-i kerimelerle en güzel şekilde izah edilmektedir. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Nisa suresi 14. ayet-i kerime. Allah'ım, bize yüce zatına ve sevgili peygamberine imanı ve itaati sevdirdiğin için şükürler olsun sana. Allah'ım, bizi bu iman ile haşret ve sevgili Habibine komşu eyle, şefaatinin nail eyle, bizi sana asi olmaktan muhafaza eyle. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla bugünkü sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Bilmem ni deyim ilahisini dinleyelim. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Bilmem ni deyim Allah Allah aşkın elinden. Hay hay bilmem ni deyim Allah Allah aşkın elinden. Kan ne gideyim aşkın elinden. Kan ne gideyim aşkın. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Yunus'un sözü Allah Allah, köz olmuş özü. Hay hay Yunus'un sözü Allah Allah, köz olmuş özü. Kanallar gözü aşkın elinde. Kanallar gözü aşkın elinde. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Son günlerde en çok gelen soru tipi süt annelikle ilgili. Gene öyle bir soruya cevap veriyoruz. Çocuğun süt annesine karşı ne gibi görevleri vardır hocam diye bir soru var. Değerli dinleyicilerimiz, İslam ahlakının temel prensiplerinden biri de vefadır. Bizim peygamberimiz bir vefa peygamberidir. Peygamberimiz bir vefa peygamberidir. Hatırlarsanız dinlemiş olacağınızı ümit ediyorum. Biz de 15 Ocak tarihli Gönül Sohbetleri programımızı konumun önemine binaen dinimizde ahde vefanın önemini ayırmıştık hatırlarsanız. Bu sebeple bir Müslümanın anne ve babasından sonra vefa göstermesi gereken şahısların başında kendisine rahmet pınarlarını akıttığı süt annesi gelmektedir. Kendisi de süt anneler tarafından emzirilmiş olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu şahıslara karşı sergilediği tavır Müslümanlar için örnek bir duruş arz etmektedir. Hazreti Peygamber ilk süt annesi olan Süveybe'ye karşı hep vefalı olmuş, kendisini emzirdiğini her fırsatta söylemiştir. Hani biz bir kötülükle karşılaştığımızda onu olur olmaz yerde ve sık sık dile getiririz ama iyilikleri hep gizleriz. Ama bizim dinimizde esas olan iyilikleri dillendirmektir, kötülükleri özellikle söylememektir, setretmektir, örtmektir, kapatmaktır. Ama Peygamber Efendimiz vefasını sözlü olarak da devamlı olarak dile getirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında çocukluğunun yaklaşık 3 yılını geçirdiği süt annesi Halime'ye, Halime'yi de hep hayırla yad etmiş, ona ve ailesine karşı hep vefa duygusu içinde olmuştur Peygamberimiz. Bakın şu hadisi şerifi, Peygamber Efendimizin şu sözünü herkesin kulağına küpe etmesini, herkesin kulağına küpe etmesini diliyorum. Efendimiz buyuruyor ki sizden birinin Uhud dağı kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kimseye onu verse, Uhud dağı büyüklüğündeki altını verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz. İşte bu hadis-i şerif hem süt annelerin hem de özellikle arz etmek isteriz ki annelerin, bütün annelerin üzerimizdeki dini yükümlülüğü bize hatırlatmaktadır, göstermektedir, öğretmektedir. Annelerin üzerimizdeki hakkını. Sizden birinin Uhud Dağı kadar altını olsa süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kimseye onu verse yine onun hakkını ödemiş olamaz buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. İnsanların en çok kafasını taktığı konulardan bir tanesi kaderdir biliyorsunuz. Bir dinleyicimiz de bu konuyla ilgili sormuş. Allah böyle yazmış, ben ne yapayım demek doğru mudur hocam diyor. Değerli dinleyicilerimiz, kader ve kazaya inanmak iman esaslarındandır. Ancak insanlar kaderi bahane ederek kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. Bir insan Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş, bu şekilde takdir edilmiş, ben ne yapayım diyerek günah işleyemeyeceği gibi günah işledikten sonra da kendisini suçsuz gösteremez. Kaderi mazeret olarak ileri süremez. Bir şey yaparken böyle yapmayı tercih eden, isteyen kuldur. Bu tercihte bulunan, bu istekte bulunan ve eylemi gerçekleştiren kuldur. Allah Teala eylemi kulun isteği istikametinde yaratmış olmaktadır. Kul sorumluluk doğuran fiilleri irade edendir, isteyendir. Ama fiili yaratan Allah'tır. Zira yaratmak Allah'a mahsustur. Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyin yaratıcısıdır buyurulmakta. Her şeyin yaratıcısının Allah olması bizim kötü ve yanlış işleri sorumluluktan kaçarak Allah'a havale etmememize yol açmamalıdır. Bu kaderi istismar etmek demek olur. Kaderi anlamamak demek olur. Ayrıca kader ve kazaya güvenip çalışmayı bırakıp olumlu sonucun sağlanması ya da olumsuz sonuçların önlenmesi için gerekli sebeplere sarılmamak ve tedbirleri almamak İslam'ın kader anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmaz. Allah her şeyi bir takım sebeplere, kulun iradesine, eylemine, fiiline bağlamıştır. İnsan bu sebepleri yerine getirirse Allah da o sebeplerin sonucunu ona göre yaratacaktır. Bu da bir ilahi kanundur ve bir kaderdir. Sonuç olarak insanların ben ne yapayım, kaderim böyle demesi doğru değildir. Yeni bir soruya geçiyorum bu cevabımızla birlikte. Peki hocam belalar ve musibetler kader midir diye soruyor bir dinleyicimiz. Belaları ve musibetleri üç grupta değerlendirmek gerekir. Bir, insanın iradesinin söz konusu olmadığı belalar. İnsanın iradesinin söz konusu olmadığı belalar, mesela depremler. İkincisi, insan iradesinin kısmen söz konusu olduğu belalar ve musibetler. Kısmen kabahatli olduğumuz, mesela trafik kazalarını buna sayabiliriz. Üçüncüsü ise insan iradesinin söz konusu olduğu belalardır. Nedir o? Alkollü araç kullanmak mesela. Alkollü araç kullanarak sebebiyet verilen kazalar, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu maruz kalınan hastalıklar gibi Allah'ın ilmine bakan boyutuyla bunların hepsi evet elbette kader olmakla birlikte ilki ve belki belli bir oranda ikincisi terim anlamıyla da kaderdir. Bu çeşit bela ve musibetler sabretmek şartıyla günahlara kefaret olduğu gibi Allah katında da daha yüksek derece almaya da vesiledir. Bunun da bu vesileyle altını çizmek isteriz. Sonuncusu ise insanların hatasından, alkollü araç kullanmak dedik, hatasından kaynaklandığı için ilahi ilim açısından kaderin dışında elbette olmamakla birlikte insan bundan kesin olarak sorumludur. Mümine düşen, inanmış bir kimseye düşen her çeşit bela ve musibetlerden Allah'a sığınmak fakat eğer bunlara maruz kalınırsa sabretmektir. Şunu da unutmamak gerekir ki Allah sonsuz rahmet ve inayet sahibidir. Dolayısıyla musibete maruz kalan bir kimseyi sabretmesi şartıyla büyük mükafatlara nail kılacaktır. Ayrıca Allah insanları imtihan ettiği için dilerse bir takım bela ve musibetler verebilir. İnsanlar bu durumda kulluklarının gerektirdiği tutum içerisinde olmalıdırlar diyerek bu sorumuzu da bu şekilde cevaplamış olalım. Ve bugünkü son sorumuza geçelim. Daha önceki zaman içerisinde bir program konumuz olan bir konuyu soruyor değerli dinleyicimiz. Esmaül Hüsna nedir sayın hocam diyor. Değerli dinleyicilerimiz, Esmaül Hüsna veya Esma-i Hüsna en güzel isimler anlamına gelen Allah'ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur ve en güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedir. O galiptir, hikmet sahibidir. Mealindeki ayetlerde de ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah'a mahsustur. Çünkü bütün kemal ve yetkinliklerin sahibi odur. Allah Teala'nın Kur'an'da ve hadis Peygamber Efendimiz'in sahih hadislerinde geçen pek çok ismi vardır. Kul, bir inanmış insan, müminler bu isimleri öğrenerek Allah'ı hakkıyla tanıma yolunda mesafe kat eder. Onu sever ve gerçek kul olur. Kur'an'da en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona güzel isimlerle dua edin buyurularak Esma-i Hüsna ile dua ve niyazda bulunması bize tavsiye edilmektedir, emredilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Yüce Allah, Yüce Allah'ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen ve elbette gereğiyle amel eden kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz hanımefendi ile birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz diyor ve sizleri Allah Allah Rabbuna ilahisiyle baş başa bırakıyoruz.
Allah Allah Rabbuna. Bağdan
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.